Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Bir haftalık bir ara verdik, kusurumuza bakmayın.
Evet. Evet. Biraz işler yoğundu. Ben tek başıma beceremedim kayıt almayı.
Benim bir anda kadar daha önce olmamıştı. Hem yurt dışı işleri hem yurt içinde işler gelince hatta bayağı bir gece iş, gecelemek durumunda
evet,
da kaldım.
İş geldi, bir de saati olmadı. Yani sen sabah işte 5'te gidip hani sonra gün içinde rahat olup ama sonrasında ama evde değildin. Gece de geç bitince zamanı denk getiremedik. Dediğim gibi ben de tek başıma kaydı alamadım. Üzüldüm mü? Değil. Doğruya doğru.
Tatil mi yapmış
tatil
oldun?
Tatil yaptım ben de. Podcast tatili bir hafta. Şaka bir yana. Şimdi.
Geçen süre içinde ne var ne yok diyelim.
İşte mazbatayı bekliyoruz bu geçen süre içerisinde.
Evet, yani Türkiye geçen bu 15 günlük süre içinde Türkiye'deki en büyük şey bir seçimi tamamen sonuçlandıramamış olması ve iktidardakilerin bırakmamak için çok ciddi uğraş vermeleri.
Evet, şimdi Mehmet dedi ki ben dedi birkaç yorumda bulunacağım. Ben bulunmayacağım. Benim yani sıradaki haberlere geçelim diyorum. Öyle.
Tamam, sen geç, ben bulunacağım. Yani Türkiye aslında demokraside kalıp kalmamak arasında ciddi bir debelenme yaşıyor şu anda. Bakalım nasıl ilerleyecek. Çünkü kurallarla, kanunlarla verilen kararların uyumsuzluğunu görünce insan sinirleniyor. Benim böyle sinir, sen de beni o kadar rahat değilsin aslında. Radyoda sürekli kapattırtıp duruyorsun.
Ya ben hiç rahat değilim. Söyleyecek tonlarca şeyim var ama şu dönemde pek söylemek istemiyorum. Zaten herkes her şeyi biliyor, takip ediyor Twitter'dan, Ünsal Ünlü'yü dinliyor. Dediğim gibi Twitter'dan da yani sosyal medyadan çok paylaşılıyor. Haberlerde Fox böyle ekrana yapışmıştık zaten. İşte gece böyle kalk bak ne oldu ne bitti diye. Takip ediyoruz tabii ki. O yüzden bence şimdi geçelim sohbetimize. Anlatabiliyor muyum? Zaten insanların hani içlerinin şiştiği bir konuda daha fazla bizi şişmeyelim birlikte.
Tamam. Tabii bu çok kısaca konularımın içinde yer alacak. Biz bunları konuşurken dünyada da en çok konuşulan konulara bakıldığında.
Black hole.
Evet. Ya, kara delik konusu var.
Evet.
Bu ciddi olarak gündemi işgal ediyor yurt dışı.
Sana bir şey, bir çocukluk anımı anlatayım. Hı. Şöyle ki benim abimden yani babam ve abimin okuduğu dergiler var. Yani bilim teknik böyle alınır, kütüphanenin kaç sırası o ince ince ama böyle full dergilerle kaplıydı. Bir de Bilinmeyenler diye bir dergi vardı. O da böyle 8-10 taneydi. Ara ara açar bakardım. Zaten çocukken bir atlaslara bakardım. İşte anne ben buraya gideceğim. Bir de böyle işte çekik gözlü, zencisi, kızıl saçlısı. Çok hoşuma giderdi. İşte taktıkları şapkalar falan. Her neyse bir atlaslara bakmayı çocukken çok severdim. Bir de bu dergilere Bilinmeyenler dergisi, belki bilenler bilir. Şimdi dinleyeceğimiz arasında da orada hep kara deliklerden bahseden böyle birkaç sayısı vardı onun. Ve ben çocukken çok korkmuştum. Yani anneme sor, öyle sana söyleyeyim. Biz bu kara deliğe ne zaman gireceğiz? Bu kara delik nedir? Bizi yutacak mı? Böyle sorular sormuşum bayağı bir. Sonra annem o dergileri kaldırmış o ortada. Ama çok etkilenmişim ve kara delik deyince hala şu an bile bir ürperti gelir bana. Hani şu an biliyorum tabii ki de. Ama çocukluğumda çok böyle kafamın bir yerinde kaldı onlar. Öyle. Enteresan. Şimdi ben önce sözünü kesmedim değil mi?
Yok, kesmedim.
Tamam. Şimdi önce bir teşekkürüm var. Onur Bey'e, Çorum'dan bizi dinleyen mühendis kendisi. Onur Bey'e istikrarımızı çok takdir etmiş. Sağ olsun. Gerçekten çok zor oluyor. Evet, ve Poyraz'la mutlu mesut bir hayat yaşamamızı canı gönülden dileyin. Ben de kendisine bunun 10 mislini diliyorum buradan. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Podcast ekibi, Çekirdek Kadro adına. Aynı zamanda Ekşi Sözlük'te birkaç yorum var. Tabii ki orada zaten isim hani belirtmeme de gerek yok. Birisi demiş ki, bir senin sesinin bayağı bir gıcıklığını söylemiş.
Yapacak bir şey yok yani. Allah vergisi böyle.
Evet.
Ama yani şöyle söyleyebilirim. Benim işte ortaokul, lise hayatımda bütünlemeye kaldığım tek derste müzik olmuştur. Evet. Yani
ama bir, o enstrüman çalmada falan herhalde.
Evet, evet. Falan. Ama yani sesimde hiçbir zaman şey ideal bir ses olmadı.
Olsun, ben çok seksi biliyorum Mehmet'im. Sıkıntı yok. Onun haricinde bana da bu kadın diye hitap edip Boyraz'dan gene mi bahsedecek diye bahsedeceğim. Evet. Buraları geçebilir ya da dinlemeyebilir ama şöyle direkt Boyraz'dan bahsetmeyeyim. Bugün biz bir değişiklik yapıp Bebek Parkı'na gidelim dedik. İşte sabah kahvaltımızı yaptık, çıktık.
Çünkü Anadolu'dan Avrupa yakasına cumartesi günü geçiş ciddi bir plan ve koordinasyon işi tabii bu arada.
Tabii bizim arkadaşlar falan aradık böyle bazılarına, inanmadılar. Ya siz karşıya mı geçiyorsunuz diye. Hani karşıda Avrupa yakasına oturanlar için. Her neyse Bebek Parkı'nda çok güzel eğlendik. Ama bir gözlemim oldu. Yani iki tane. Bir, iki Türkiye var diyoruz ya. Aslında bir tane Türkiye var böyle. Bir de %90, yani %1, %2 böyle bir dilim var. Onlar da mutlaka Filipinli bakıcı olacak. Filipinli bakıcı olmayanı o parka almıyorlar diyeceğim. Hani biz girdik ama yani her 5 kişiden 4'ünün bir Filipinli bakıcısı vardı. Ve mütemadiyen yani ufak bebeler olsun, 3 yaş olsun, 1 yaş olsun, 5 yaş olsun fark etmez. Bu bebeler devamlı İngilizce konuşuluyor bunlarla. Yani Filipinli bakıcı İngilizce konuşuyor. Sonra Mehmet ben gibi mesela şu bir an yanımızda mesela çocuğuyla aynı kaydırağa çıkıyorlar. Yan yanayız. Aralarında Türkçe konuşuyorlar. Sonra bir bakıyorsun buna İngilizce konuşmaya başlamışlar. Salıncağa geçtiklerinde. Ya garip bir şey. Bana çok garip geldi. Gerçekten yani İngilizceyi çok iyi öğretebilirsin, öğretmek isteyebilirsin. Ama parkta bir yaşındaki bebeğe seslenirken ya bir zahmet ana dilinde seslen. Ya ben anlamadım böyle. Ve bana Bebek Parkı çok garip geldi. Kendimi orada yabancı hisset. Dış görünüş fiziki olarak şey olmasa da bilmiyorum böyle bir tuhaf geldi. Hani biz burada Göztepe Parkı'na gidiyoruz. Caddebostan. Hani burada gittiğimiz yerler de şey değil ki. Hani abuk ya da sosyoekonomik olarak hani kötü şartlarda yerler de değil. Ben ama anlamadım. Bu Filipinli bakıcı olayını anlamadım. Ve böyle devamlı hani anneler kenarda Filipinli bakıcılar zaten çocuklar mutsuz ama biliyor musun? Yani zaten bir bağırış çağırış var. Kimlerde hiç konuşmadan böyle yürüyor, çıkıyor, iniyor. Böyle zaten o İngilizce sesle İngilizce bakıyor böyle onun yüzüne. Belki de öğreniyorlar tabii bilinçaltında. O da olabilir zaten hani ağaç yaşkeneydi. Çok güzel yani. De hani o okulda gitsin görsün hafta içi. Bak 10 dakika Poyraz'ın da İngilizce dersi ama hani böyle kendi aramızda İngilizce konuşuyor değiliz. Tuhafıma gitti her neyse.
Ya Anadolu yakası da kalabalık oluyor. Bu arada Bebek gerçekten çok kalabalık oluyormuş. Bir daha gitmem ben. Zaten arabayı da kaptırdık.
Ona hadi girmeyeyim dedim. Bak sen söyledin. Arabamızı çektiler. Ayıp ettiler. Ya herkesin park ettiği yere park ettik. Yani hiçbir hani böyle yok yaya kaldırımı yok başka bir şey zaten yapmayız yani. Sıra sıra yolun kenarına dizilmişler. Biz de koyduk ve bizim arabayı çekmişler. Orada da bir sıkıntı var ama ona hiç girmeyelim. Boş
evet,
haberlerimiz.
Ders olsun bize. Neyse olsun. Zaten işte bilmediğin yere böyle gitmeyeceksin. Güzel bir yer ama çok kalabalık. Hani yurt dışında olup da bizi dinleyen yabancılar var. Bir gün İstanbul'a gelirsiniz, bebeğe gidebilirsiniz ama zaten arabanız olmaz, taksiyle falan gelin.
Evet, gerek yok. Dediğim gibi farklı bir kalabalık var. Hani
bir de hafta sonu çok kalabalık. Biz oraya gideceksek Perşembe, Cuma falan
tabii,
gideceğiz yani.
Tabii. Yani öyle bir boş günümüzde gidilir. Evet.
Başka gündem, haberler, her şeyler bitti mi? Tamam mıyız? Haberlerimize mi geçiyoruz?
Geçelim sohbet tadında zaten böyle.
Tamam. O zaman aynen bu işte benim iş yoğunluğu falan var dedik. Şimdilik hani işlerin ne olduğunu da anlatmayayım. Hani teslim edeyim falan belki
tabii,
Türkiye'deki
gerek
işleri.
Yok.
Gerek yok. Ama şunu gördüm. Aynı anda hem Türkiye hem yabancı işler oldu ya. Türkiye'deki iş yapış şekilleri ve yabancı iş yapış şekillerini aynı anda görüyorsun. Bu her zaman yabancı ideal demek değil. Bazı ortak konular da var. Bir şeye hayır demediğin sürece herkes
yükleniyor ve koparmaya çalışıyor.
Evet, aynen öyle. Ne zaman ki hayır diyorsun, ha o zaman o işi kaça yaparız diyor. Ama her şeyi ona dahil etme çalışması.
Ama Türkler kötü. Ben yani senin ne kadar üzdüklerine şahit oluyorum. Oldum geçen de ve sinir oldum. Hani böyle telefonu alıp benim böyle konuşasım geldi. O kadar hani sen şimdi.
Yani Türkiye'deki en çok gördüğüm şey benim plansızlık. Kötünün birinci kısmı o bence. Yani planlı olmamak. Dediğim gibi her iki hani yurt dışında da Türkiye'de de bir şey koparmak en büyük şey. Sen hayır diyene kadar. Türkiye'de insanlar hayır diyemiyor çoğunluk. Çünkü herkes bir daha benimle çalışmazlar şeyi var. Ve Türkiye'de rekabet de çok güçlü olduğu için insanlar hayır demiyor. Ama ben de çok zor Türkiye'dekilere görüyorsun hayır diyorum. Ama yurt dışındakiler çünkü daha fazla var. Hayır diyebiliyorum ve hayır dediğinde duruyorlar ve ya tamam o kalsın diyebiliyorlar ya da evet bunu nasıl devam ettirebiliriz gibi şey yapıyorlar. Bir de Türkiye'de fiyatları her zaman çok baskılamaya çalışıyorlar. Yani çok komik fiyatları iş yaptırma.
Evet 15 şeyi. Bin liralık bir işi ki en düşük yani 15-20 bin arasındaki bir işi böyle 5 bine 4 bine yaptırmaya çalışan bir ajansla yani mümkünse yolun kesişmesin yani.
İşte geldi biz de dedik ki o yapamayız diyoruz. Çünkü onların umudu mutlaka evet diyecek birilerini bulmak ama o işten hayır gelmeyecek. Yani o iş o fiyata yapılmayacağını biz biliyoruz. Hayır
siz
diyoruz.
Siz de 50 bin istemiyorsunuz.
Aynen öyle ama neyse.
Tuhafıma
böyle
gidiyor
işte.
Benim. Evet.
Bir makaleyle karşılaştım. Medium makalesi. Hep seninle daha önce konuşmuştuk ya. Bu
hangisi? Sana çok şey konuşuyoruz
evet,
Mehmet.
Freelancerle girişimci, entrepreneur arasındaki fark nedir? Hı-hı. Hani sen de bir girişimcisin diyor. Bu makale benim girişimci olmadığımı anlatıyor. Diyor ki freelancer saatini yani zamanını parayla değiştiren kişidir diyor. Hı hı. Yani açıklamaları çok güzel.
Çok güzel ama girişimci zaten baştan bir para harcıyor değil mi?
Yani girişimci diyor ki uyuduğunda bile para kazanan kişidir diyor.
Ha, kaybeden değil.
Hayır. Yani girişimci hani iş kurmuş diyor. Bir iş var diyor. Ve o çalışan iş kendisi mesela hasta olduğunda veya çocuğuyla ilgilendiği zaman da para kazanmaya devam eder. Freelancer kazanmak ikisinin arasındaki.
Ben tamamıyla ters yorumladım. Hani girişimci daha zor, riski daha fazla.
Olabilir.
Ama ilk iki sene o işi oturtana kadar girişimci olmuyor mu? O zaman freelancer mı oluyor?
Hayır. Buradaki şey şu. Girişimci belki o işi kurmak için daha çok çalışıyor olabilir. Bunlar hiç kapsam dışı. Ama yaptığı iş... Yani kendisini çekme imkanı olması lazım. Mesela diyor ki bir girişimci sonunda işini artık ben bunda çalışmak istemiyorum deyip bir para karşılığı, bedel karşılığı çok rahat birine devredebilir ve o iş aynı şekilde devam eder diyor. Ama freelancer o işi zaten senden başka yapan yok. Sensin yani.
Girişimcinin zor yerlerini, zamanlarını hiç kale almamış o zaman.
Bu makale şeyi girişimciliğin kolaylığı zorluğu değil. Girişimcilikle freelancerlığın karşılaştırmasını yapıyor. diyor ki mesela bu da aynen benimki gibi grafik tasarımcıymış. İşimin %80'i zamanımı parayla değiş tokuş etmek diyor. Doğru. Bilgi seviyesini yaşamak için kullanıyorsun. Yani bir konuda bildiğin şeyleri yaşamak için kullanıyorsun. Para kazanmak için yapabileceğin her şeyi yapıyorsun. Durursan yok. Gelirin yok. Bir çeşit 9-6 iş diyor. Yani bir ondan çok bir fark yok. Zamanın karşılığı
yani
şey
buraya
yapıyorsun.
Buraya bir itirazım var.
Sen biliyorum 9-6 ile...
9-6 değil yani 7-24. Zaten sanıyorum beni de en fazla yoran o. Çünkü mesela çok güzel artı tarafları var. Hani tam bazen yoğunluğun az oluyor. Böyle beklenmedik bir zamanda herkes çalışırken hani benim de ders saatlerime ve kendi çalışmama göre mesela 2 saat kalkıp gün ortasında bir yere gidebiliyoruz hani nadir de olsa. Ya da işte bir doktor şeyi çıkıyor randevu alıp sabah 10'da gidebiliyoruz. Hani ben Poyraz hastalanıyor değil mi? Ama ben tam çalışacağım zaman ya da başka bir şey Poyraz'la ilgilenilmesi gerektiğinde nasıl olsa hep ben varım. Ya sen işte mail geldi, müşteriyle yazışıyorum. Şu an Amerika'da saatler olmuyor. Ben şu an conference call şey yapacağım. Ona ben burada mağdur oluyorum hafiften. Ama ben seni anlıyorum. O yüzden devam.
Bak son olarak da graphic design entrepreneur ne yapar diye söylüyor. Zamanının %80'ini işini büyütmek ve geliştirmek için harcar diyor. Yani onda grafik tasarım yapıyorsun zamanın %80'inde. Artık zamanın %80'inde grafik tasarım falan yapmıyorsun. %80'inde
inovasyon için.
İnovasyon ve şirketini büyütmek, pazarlama, yeni müşteriler
anladım,
bulmak.
Anladım ben ne o. Yani kısaca.
Ve gerekirse işimi satabilirim. İşte durduğumda para kazanır. Yani uyuduğumda bile para kazanabiliyorum. Ve artık yapılan işle direkt ilgilenmiyorum diyor. Yani işler geliyor. Başkaları işi üstleniyor, işi yapıyor. Yani aslında bu artık birkaç kişiyi çalıştırıyor veya da birileri
patron olmuş
oluyorsun artık. Ve beğenmediğim bir şey olunca çok rahat hayır diyorum diyor. Benim genellikle hayır demem, işi beğenmemem değil.
Bütçesi
az. Bütçesinin az tabii. olması.
Tamam. Böyle. Gayet güzel. Şimdi matadornetwork.com diye bir site var. Burada şöyle bir firma düşün Mehmet. Ernst and Young. Yalnız bunu tabii dünyada bu firmanın denetim firması, daha doğrusu muhasebe, accounting firmaları
evet,
diye
biliyorum.
Biliyorsun. Dünyada birçok ofisi var. Avustralya'daki ofisleri şöyle bir öngörmüş, çalışanlar için politikaları varmış. Yılda life leave dediğimiz, hani yaşam için işe tatile çıkma gibi 12 hafta tanıyormuş bütün çalışanlarına istisnasız. 12 hafta. Yani bu ne eder? 3 ay boyunca tatil yapıyorsun. Tamam. Şimdi bunun sebeplerini açıklamış.
Hangi ülkeydi?
Avustralya'da.
Amerika'da olmaz.
Amerika'da olmaz. Amerika'da 2 hafta izin aynen, vardır. Bizim ve onu gibi nasıl yani. Evet, sıkıştırırsın. Hani yok 5 seneyi devirdin, 20 iş günü oldu falan. Tatil. Şimdi burada hatta opsiyon da sunuyorlarmış. Şimdi önce dur, yavaş yavaş gideyim. 12 haftada. Yani mesela uzun süre seyahate çıkmak istiyorsun, değil mi? Birkaç ülke görmek istiyorsun. Bunun için gidebilirsin. Ondan sonra part-time çalışabilirsin ya da hiçbir şey yapmayabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Tamamen ne istiyor? Belki sertifika programına katılacaksın ve 3 haftalık hani bu şekilde. Şimdi şöyle bir opsiyon da sunuyorlarmış. Demişler ki siz okul zamanı, özellikle tabii bu ebeveynlere, çocuğu olanlara, okul zamanı school year'da full time çalışın. Daha sonra okullar tatile girdiğinde de part time çalışabilirsiniz. Hani hem çocuklarla vakit geçirirsin tatilde oldukları için gibi. Ha, ne kadar güzel değil mi?
Evet.
Ha?
Evet.
Böyle, yani okurken makaleyi böyle içim gitti. Hani
iki ayrı konu şey yaptım, senin konun la ilgili benim de şeylerim var. Normalde Amerika'da veya da Türkiye'de zaten çalışanlardan maksimum verim almak için sürekli çalıştırılmak gerektiğini inanılıyor ve hatta Türkiye'de sanki izin kullanmamak da bazen matah bir şeymiş gibi şey yapılır. Ama firmalarda hep kullandırır ki, çünkü kanuni bir zorunluluk var. Onun bir parasal karşılığını ayırması gerekiyor. Sen işten ayrıldığında onu ödemesi için. Bizdeki şirketlerde o zorunlu izinleri bir an önce kullandırtmaya çalışır. İlk benim şeyim, sen bunu anlatınca Amerika için dediğim gibi anormal bir durum, ama Netflix'te buna benzer bir durum varmış. Netflix işte yaratıcı, çok başarılı insanların bir çerçeveye sokulmasının onların verimliliğini kısıtladığını düşünüyormuş. Bu sebeple mesela isteyen istediği kadar izine çıkabiliyormuş. Yani hiçbir şekilde izin çetelesi tutulmuyormuş. İşini bitirdiği sürece sen diyormuşsun ki mesela ben şu 3 hafta yokum ya da şu 2 hafta yokum gibi.
Ya acil bir şey olsa?
İşte önceden belirtiyorsun, ben şu şeylerde, yani bir 2 hafta izin, 1 hafta izin, 1 ay izin sınırı yokmuş.
Ya bu gerçekten radikal. İnsan doğasına hafif aykırı. Bence en iyisi hissedar yapmak. O zaman tabii sorumluluk alıyor.
Bak, 2 tane kuralı varmış. Ana kuralı. En yüksek performanslı çalışanları işe almak ve yüksek performanslı insanları yukarıya taşırken kötü performans, yanlışlıkla işe aldığını, çünkü hata da yapabilirsin. Onları da artık firmadan çıkartma. Bu iki kural üzerine firma. Yani HR'ın tüm sorumluluğu buymuş. Kimsenin izinlerini sen takip etmek zorunda değilsin. İşte kaç gün geldi, kaç gün gelmedi, hangi saat, kaç saat, hangi saatlerde işe geliyor, gidiyor gibi şeyleri hiç insan kaynaklarının takip zorunluluğu yokmuş. Bu kapsamda birinci kural unlimited vacation, sınırsız izin. İkincisi seyahat ve masraf politikası yok. Yani şirketin maksimum yararını olacak şekilde masraflarını oluştur. Diyorsun ki ben şu an taksiye bindim, şurada Uber kullandım, şurada uçağa bindim, şurada birinci sınıf uçağa bindim. Ama yani bunları açıklayıp veriyorsun, ama burada senin bir tezgah kurduğun anlaşılırsa işten atılıyorsun. Bu şirketin buradaki şeylerini gözeterek böyle bir şeye gittin.
Şirket toplantısına giderken mi?
Evet, şirket toplantısına gidiyorsun. Yurt dışı seyahatin var, yurt içi seyahatin var.
Tatil değil bu yani.
Tatil değil. Şirket için bir masraf yaparken bir masraf politikası yok. Ben şirketin ne denir avantajlarına şirketin ideallerine en uygun kararı vererek bunları bu şekilde aldım, bunları bu şekilde uyguladım demen yetiyormuş. Diyor ki kurallardan kurtulun çünkü yaratıcı insanlar kuralları sevmez. Netflix'in filozofisi böyleymiş.
Evet. Heh. Bu aralar tartışma var. Diyorlar ya televizyonun rakibi YouTube mu Netflix mi olacak diye. Şimdi biri abonelik ondan sonra biri YouTube yani internet üstünden böyle ücretsiz tabii izleniyor.
Ama YouTube'daki içerik biraz daha farklı.
Tabii içerik farklı. Hani televizyonu karşılaştırdığında biz televizyon izlemiyoruz.
Haberleri bir tek izliyoruz. Yani bir de Netflix'te haber kanalı açsa.
Olabilir yani. Açılabilir. Disney Channel galiba. Disney Plus.
Apple çıkıyor işte bir de.
Apple çıkıyor. Apple TV.
Birkaç şey çıkacaksın. Hulu var Amerika'da. Türkiye'de olmayan.
Bizdeki Roku ayrı bir şey değil mi?
Roku cihazın ismi. Cihazımız. Biz Hulu'yu ilk aldığımızda izledik bir süre. Sen unutmuşsun.
Unuttum. Hulu ismi yabancı gelmedi mi?
Bir de tatille ilgili. Dünyanın en mutlu milleti neydi?
Finlandiya.
Finlandiya yeni bir tatil kampanyası yapıyormuş.
Ay o benim haberim. Ben kampanyaya katılacaktım.
Hangisi?
Yol ve konaklamayı karşıladı. Katıldın mı?
Hayır ben katılmadım. Ben onu demiyorum.
Dur söyleme.
Rentefin mi seninki?
Evet Rentefin.
Ha, tamam videosunu izledin mi?
Yok video yoktu benim. Detaylı bakamadım henüz.
Tamam o zaman sen sun bakayım o haberini.
İşte Finlandiya'da 3 günlük mutluluk ve doğayla bütünleşme kampı var. Vallahi 12 bin dinleyicimiz var. Katılırlarsa hepsi birden
kazanan bizi çağırsın. Ama 2 kişilik mi? 2 kişiyim
çağır. Ha Poyrazsız şuradan şuraya gitmem. Ha bu kadar doğayla bütünleşmek istemem şahsen.
Hani ama Finlandiya'ya yerlerden gitmiş. Biri Rovaniemi mi? Arba yazın.
Hem de. Çok sinek baharda.
İşte Finliler seni anneannesinin kaldığı evde falan ağırlıyorlar. Finlilerin direkt turist gibi gelmiyorsun da.
Anladım.
Bir Finli gibi seni tatil yaptırıyorlar. Şey bu yani konsept bu. Anlat sen diğer geri kalan şeyini benim pas geçtiğim. Sen bu kadar tatil anlatınca.
Ya yok bu yapılan araştırmalarda Finlandiya işte son 2 yıldır üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiş. Turizm Kurulu Finlandiya'nın Rentefin'de bir yarışma organize ediyor. Bu kampta da aslında 3 günlük kamp katılımcılara mutluluk koçları eşlik edecek. Ben böyle işi şimdi orijinal sitesine bakmadığım için bilemiyorum. Belki sen işte anneannesine falan kalacak dedin de mutluluk koçları diyor burada. Doğayla bütünleşecekler. Kendi dinginlikleri falan bulunacakmış. Ama tabii ki fin saunası, ormanda yoga, meyve toplama.
İşte yer Rovaniemi.
Ha, zaten tekne deniz feneri demiş. Orada da göller çok ya.
Öyle bir şey.
Senin arkadaşın Yuha vardı. O anlatmıştı ama çok sinek oluyor demişti. Gölde balık tutarken falan.
Göller öyledir.
Evet. Neyse bir bakalım. Tamam bunu tamam. Da göndereyim de ben bari linkini şimdi bahsettik. Başvurmak isteyen dinleyeceğimiz de olursa.
Sen o zaman başka haber söyle hadi.
Yok sen geç ben sonra söylerim.
Yine bir makale, Medium makalesi miydi? Bakayım hemen şöyle bir. Tüketim yaratıcılığı öldürüyor diye bir makale. Yok şeyden bulmuşum. Pocket'tan bulduğum bir makale. Diyor ki bir insan bir gün içinde web sitelerinde benim okuduğum sürekli okuduğum gibi web sitelerinden makaleler okuyor. E-postalar geliyor. İşte bu Facebook'ta, Twitter'da status güncellemeler var. Çeşitli yorumlar var. Netflix'i, YouTube'u, Hulu'yu izliyor. Podcast dinliyor. Ve online alışveriş yapıyor. Söylediği şu. Bütün bu işleri yaparken insan bir karar veriyor. Yani hangi makaleyi okuyacağını, hangi e-postayı okuyacağını ve
hangi podcast'i dinleyeceğini. Hangi
podcast'i dinleyeceğini sırasıyla dizilmiş. Demiş ki her alınan karar insanda bir şeyin yok olmasına sebep oluyor ve bir insan bu modern toplumda günde 300 tane farklı karar veriyor diyor. Hatta Netflix'in ekrana girdiğinde bile aşağı doğru inerken neyi izleyeceğini karar vermek bile bir süreç ve beyni yoran bir şey diye belirtiyor.
Kesinlikle katılıyorum. Ben hatta
ben mesela elimde dondurma bazen bekliyorum. Sen geç geç diyorsun. Benim dondurma orada eriyor. Sen bir yandan kaşıklarken geç geç demeye devam ediyorsun. Biliyorsun.
Sen bana kumandayı ver dedim kaç defa vermedin. Kendin hakim olmak istiyorsun. Yok
en sonunda al buyu sen karar ver diyorum. Hiçbirisine sen karar veremiyorsun.
Şimdi şöyle evet bu günümüz dünyasında çok fazla opsiyon sunuluyor. Yani bu en basit şeyler için. Mesela simit alacağım diyorsun. İşte susamlı mı, az susamlı mı, şöyle kepekli mi, sade mi, kepeksiz mi? Yani böyle bir sürü kot alacağım. Bu örneği vermiştik, hayatımızı çok zorlaştı ama birkaç sene oluyor biz bunu konuşalı. Yani bir tane kot istiyorsun üzerine uyan. Anlatabiliyor muyum? Ama işte taşlanmış mı, düğmeli mi, fermuarlı mı, boru paça mı, dar paça mı, skinny mi, yüksek belli mi? O kadar çok opsiyon çıkartılıyor ki sana ve sen 5 dakikada aslında bir kot alıp çıkacaksın üzerine oturan bir kotu. Ve yani 30-40 dakikada dükkandan çıkamıyorsun çünkü sana 10-15 tane kot modeli getiriyorlar. Bu böyle bir şey. Ve senin vaktin gidiyor bunlar için. Doğru.
Aynen öyle ve diyor ki bu karar verme işte beyni yoran şeylerden biri. Bu arada online shopping'i de aslında yorucu bir şey olarak söylemiş ama ben mesela hiç o şekilde alışveriş yapmıyorum. Bir şeylerin üstüne bu var mı diye çok nadirdir benim. Mesela UPS'imiz bozuldu biliyorsun hani gitti. Evet. Sonra baktım bunun bataryası bozulmuş. Şimdi git bataryayı bul onu git oradan al. Gün içinde bir aslında ciddi bir zaman kaybı.
İstanbul'da zaten vakit
söktüm yine. Poyraz'la beraber biliyorsun. Buldum modelini yazdım gittim gitti gidiyordu o modeli aradım buldum sipariş ettim geldi. Aslında çok beni zaman ve maliyetten çok kolay kurtaran
beni
bir şey.
Beni bir tek AliExpress kurtarmıyor işte zaman ve maliyet.
İşte o tür şeyler zararlı.
Evet. Bir tek zaten o da arada.
Yani ne istediğini bilirsin aslında online alışveriş çok daha kolay.
Kesinlikle.
Kahve alma mesela kahve. Artık bir yerim var bir tık şey. Sipariş ediyorsun geliyor yani çok bir şey yok. İkincisi çok fazla tüketim bizim dikkatimizi dağıtıyor diyor. Mesela diyor ki işte anlatıyor. Siz bir Starbucks'ta oturduğunda gençlerin bir selfie çekmek için harcadıkları zamanı üzüntüyle izliyorsunuz. Yani uzun uzun nasıl daha iyi yapacağız diye uzun uzun uğraşıyorlar diyor. Bu da aslında insanların zaman içinde çok fazla tüketim yapmasıyla oluşan bir şeymiş. Yani ve dikkat dağınıklığına sebep oluyor diyor.
Evet.
Çok fazla tüketim multitasking olayına sebep oluyor. Dikkat dağınıklığına da sebep oluyor. İnsanlar bir şeyi alıyorlar işte yeni bir iPhone alıyor o bir yarattığı bir mutluluk var ve sonra o bitiyor gidiyor o hayatının bir parçası çabuk sürekli tüketiliyor. Sürekli
hep
yeni bir şey almak
ilişkiler
istiyor.
İlişkiler de çabuk tüketiliyor işte günümüzde ayrılma boşanma oranları çok yüksek insanlar bir şeyden tatmin olmuyorlar mı memnun olmuyorlar.
Bizim zihnimizi yoran ve sağlığını bozan bir şey diyor çok fazla tüketim özellikle yaratıcı kişiler için. 3 tane öneri vermiş. Demiş ki takip ettiğiniz e-postalar bu hani newsletterlar falan ya onlar için farklı e-posta adresi tutabilirsiniz. Böylece onları başka zamanlarda bakarsınız. Benim yaptığım ise ben e-mail'de rule koyuyorum. Yani bir kural koyuyorum. Otomatik belli klasörlere düşüyor. Ancak istediğim zaman o klasörlere bakıyorum. Bir de özellikle go analog demiş. Yani analog hayata biraz daha geçin. Her şeyi dijital yapmayın diye uyarmış makale. Evet,
şimdi
böyle.
Bu senin bu haberinin üzerine benim haberim de sıradaki haberim de galiba cuk oturacak. Neden? Çünkü yalın üretim sisteminden bahsedeceğim ben. Yalın üretim sistemi aslında tahmin ettiğin üzere adından da anlaşılacağı üzere endüstride kurulan bir kavram. Kullanılan hatta bir üretim felsefesi. Yalın üretim sistemi. Lakin bunu kendi bu sistemin ilkelerini günlük yaşamımıza uyguladığımızda acaba zaman yönetimi, minimalizm, sıfır atık yaşam, kişisel verimlilik, senin bütün bu bahsettiğin şey aslında içeriyor gibi konularda kendimizi geliştirebilir miyiz? Şimdi bu Lean Manufacturing dediğimiz yalın üretim sistemi Japonya Toyota'da geliştirilmiş ilk ve uygulamaya konmuş. En iyi Toyota'da uyguladığı için de Toyota üretim sistemi olarak da biliniyormuş. Şimdi tabii ki endüstride değerlendirdiğimizde kaynak kullanımının optimize edilmesinden tut, hataların en aza indirilmesi, gereksiz iş, stok, waste yani israfın, her türlü israfın önlenmesine ya da ortadan kaldırılmasına ilişkin süreç verimliliği. Peki biz bunu kendi günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Diyor ki aslında bu yalın üretim sistemi Japonca'da muda, muri ve mura olarak adlandırılan 3 çeşit israf sınıfından bahsediyormuş Mehmet. İsimlere çok takılmayalım ama önemli olan içerik. Mesela muda deyince bunlar değer katmayan aktiviteler. Yani sen içerik üretmiyorsun ama olan içerikleri böyle tüketiyorsun ve zamanın geçiyor. İşte Instagram'dan bakıyorsun, Twitter'dan işte hani bizim böyle o üretken vaktimizi alıyor ya seçimler böyle bayağı bir yapıştık ekrana
takip ettik. Evet yani bakmadığım kadar Twitter bakıyorum. Yani.
İşte evet yani bu işte değer katmayan aslında bir aktivite olarak.
Ama işte ne olduğunu merak ettiğin ve normal
doğru düzgün bir televizyon kanalında olmadığı için aktarılacak. Evet. Haklısın. Şimdi bunlar süreçte hiçbir değer katmayan, bir işin tamamlanma süresini arttıran her türlü durum aktivite. Yani sen buna fazla üretimde, fazla stoklarda, işte hareket, taşıma ve gereksiz stok. Neyse bütün bunlar. Şimdi biz de bu ilkelerden yola çıkarak kendi hayatımızda acaba değer katmayan aktiviteler neler? Bunları bir tespit etmemiz gerekir. Yani bundan başlayabiliriz. Ve bize her bir aktivitenin ortalama süresini çıkartarak bize en çok zaman kaybettiren aktiviteyi belirleyebiliriz. Tamam mı? Şimdi bu böyle. Ve bunları eleyip işte bizi hedefimize götürecek diğer aktivitelere odaklanabiliyorsun. Aslında bu bir çeşit zaman yönetimi oluyor. Şimdi bunun içinde tabii israf da var. Kişisel tüketim alışkanlıklarımız. Mesela bu ürüne atıyorum işte bir tane tişört aldın. Ya gerçekten ihtiyacın var mıydı? Yoksa evde zaten tişörtün var mıydı gibi. Yani buna ihtiyacın karşılayacak başka bir şeyin. Buna ürün yerine benzer bir şey kullanabilir miyim sorusunu soruyoruz. Ya da bu aldın diyelim ama o aldığın şeyi en az 3 alanda da kullanabilecek misin? En azından kullanım alanı geniş olsun gibi. Şimdi muri ve murada aslında bunlar aşırı yük, düzensiz ve dengesiz yüklenme anlamına geliyor. Bu biraz da stresten kaynaklanıyor. Şöyle ki sürece değer katan insan, makine gibi unsurlara aşırı yüklenmek ve bu yüklenmenin de getirdiği bir güvenlik ve kalitesizlik yani kalite sorunu gibi oluyor. Mesela ben geçen hafta bir şeyi unuttum işle ilgili. İyi kotardık. Sonunda o aktivite, etkinlik güzel geçti. Ama yani o gün içinde daha hızlanabilirdim. Mesela gün yani sabahtan aramam gerekiyordu. Gün sonunda aradım. Anlatabiliyor muyum? 5-5.30 ve biraz böyle bir günlük bir gecikme oldu. Ve ben tamamıyla unuttum ama aklımdan çıktı. Normalde hani titizimdir her konuda. Ama yani özellikle iş zaten. Ama unuttum yani. İşte burada diyor ki düzensiz, dengesiz biçimde iş yüklemesi yapıyorsun ve bunun sonucu doğan emniyet kalite sorunu oluyor. Evde olsun, iş yerinde hep daha fazlasını ve daha iyisini yapmak üzere bir beklenti var ya. Bu da insanda stres yaratıyor herhalde. Bu stresten kaynaklanan aşırı yüklenmeden bahsediyor. Biraz bunu diyor, rahatlayın bu konuda. Bir de Kaizen'den bahsetmiş, sürekli gelişim diye. Japonca'da biliyorsun kar değişim, kai yani değişim, zen de daha iyi. Sürekli gelişim anlamında kullanılıyor Kaizen. Bu diyor yalın üretim metodu diyor aslında, hani gene Kaizen sürekli gelişim uygulanan metot. Hep diyor kendimizi işte geliştirelim, daha iyi şeyler yapabiliriz, eğitim alalım falan. Güzel yani bir haber.
Evet.
Yani bilgilendirici. Çok... Böyle bazen Mehmet beni dinlerken bayağı sıkılmış ve bezmiş.
Kayıp bile. Gidiyorum.
İşte kayıp gitme Mehmet'im.
Senin de çok zaman alıyor dediğin, işte nereden zaman gidiyorsa orayı tıkamak, aslında deliği tıkamak bahsettin ya. Amerikalılar bunu becermiş galiba. Facebook'u 15 milyon kişi 2000 kaçtan beri, 17'den beri, yani geçen 2 senede 15 milyon daha az kişi kullanıyormuş. Yani Amerika'daki Facebook'un bir numaralı pazarıymış en çok kullanan ve en ciddi gelir elde ettiği. Reklam
tabii bu
göstererek.
Sebepten ötürü değil bence.
Hayır.
Şundan, ben sana
kişisel kendi... bilgilerin gizliliğinin ile ilgili skandalların
tabii,
çıkması.
Tabii skandal o. Artı mesela zaten görsel bir şey paylaşmak istediği zaman insanlar Instagram'ı kullanıyor. Tamam mı? Hem Instagram'ı çok fazla tekleyebiliyorsun ve hani bir ürün satmak istediğinde de oradan, reklamı da oradan yapabiliyorsun. Kendi İşte fotoğrafları da oradan paylaşabiliyorsun. Eğer Twitter'ı takip ediyorsun, bu da işte günceli takip etmek, haberleri öğrenmek, yorumları, kendin yorum yazman. Hani daha böyle işte gündelik yaşama yönelik haberler, siyasi haberler olsun, içinde bulunduğumuz toplumda ya da dünyada olanları takip etmek için Twitter var. Zaten biziniz dediğinde LinkedIn, o ayrı bir mecra. Hani Facebook'a bence bir görev tanımı düşmüyor bu noktada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi fotoğraf paylaşacaksın, diyorsun ki ben Facebook'tan paylaşacağım, zaten Instagram'da arkadaşlarım. Hani hem de görselleriyle oynayabiliyorum, işte böyle edit edeyim ve oradan paylaşayım. Facebook bence kendi bir böyle platform bulamıyor. Yani konumlandıramıyor kendini. Aynı bu hani bir ara Google neydi?
Plus.
Hani arkadaşlık sitesi Google Plus
evet,
mıydı
Google
o?
Plus. Ha, kapattılar. Mesela,
ha çünkü gerek yoktu. Yani çünkü zaten Facebook vardı. İnsan oradan arkadaş oluyordu. Network çok güzel ve gittikçe büyüyor. Google Plus'a niye tekrardan ekleyeyim ben onları ve oradan ne farklı paylaşım yapacağım? Gerek yok. Bence Facebook'ta şu an o güvenlik sorununun haricinde kendini konumlandırma sorunu yaşıyor. Böyle bir 40 yıllık uzmanmış gibi konuştum ama bu tamamıyla hissiyatıma dayalı.
Hissetme. Bir de işte gençleri çok ilgilendirmiyor. Ben de mesela en çok kullandığım şey bu gruplar. Nasıl havadan sudan grubu var benim takip ettiğim. Post prodüksiyonla ilgili, fotoğrafçılıkla ilgili grupları daha çok takip ediyorum. Aslında sırf böyle grupların olduğu bir ortam benim çok daha işimi görecek. Çünkü dediğim gibi Facebook'la ilgili çok bir şey takip etmiyorum. Facebook'un
çünkü
da şu anda
Instagram'da grup kuramıyorsun.
Evet tabii ki kuramıyoruz. Zaten grup
de yok.
Mesela grubun içinde sen bir video da post edebilirsin. Uzun bir yazı da yazabilirsin. Instagram sırf fotoğraf paylaşmak için o işi görmez
belki
yani.
Belki o alana kayabilir. Mesela bizde araştıran anneler grubu var. Allah'ım yani oradan her türlü bilgiyi edinebilirsin. Yani gerçekten de faydalı bilgiler. Böyle çocuk konusunda, bakıcı konusunda, doktor konusunda. Ve böyle bir oradan doktora tezi kaç tane test çıkar yani. Diyorum. Yani bu tür şeyler işte podcast bizim havadan sudan platformu var. Bizim kamu yönetimi grubu var. Burslar, stajlar
i̇şte
paylaşıyoruz.
İşte gruplar şeyi var yani. Onun dışında ben kendim adına bir şeyini görmüyorum. Bazen de hani bir yerden birisi kontak kuruyor mesela yurt dışından. O kişiyi ben bazen ilk LinkedIn'den bakıyorum. Hani öyle bir firma var mı, şey yok mu? LinkedIn'de göremezsem bir de Facebook'ta var mı diye kontrol ediyorum ki hani böyle bir kişi var mı yoksa tamamen gerçek olmayan bir karakterden bu tür olası. Şimdi, diyor ki gençlikte de başka insan gençler TikTok, Snapchat ve Instagram'a kayıyor. Facebook kullanmıyorlar. Yani bu tür etkenler de var ve Facebook'un tek artış gösterdiği alan 55 yaş üstü kişilerdeymiş. Ha,
çünkü onlar zaten işte sonradan böyle keşfedip keyif alıyorlar
orada. Torba, çoluk çocuğa mesaj atma. Onlar için şeyler paylaşma.
İşte onun bir anlamı yok bizim için.
Evet, böyle bir durum söz konusu.
Değil mi? Ben böyle kendi halimle bu yorumu yapıp böyle bir öngörü, insight diyeyim, içgörü yani. Anlatabiliyor muyum Facebook'la ilgili? Herhalde CEO'su da Mark Zuckerberg de bunu düşünebiliyordur yani. Bunu okuyordur değil mi?
İnşallah okuyordur yani.
Ya da herhangi Facebook çalışanı üst düzeyde. Black Hole. Ben bir site söyleyeceğim. Sağ olsun Barış arkadaşım size dedi podcast kaynağı diye göndermiş. Kendisine bir bölümde konuk olarak alacağız. Umarım en kısa zamanda program yapmaya çalışıyoruz. Hani günü belirlemeye çalışıyoruz. Çok keyifli bir sohbet olacağına eminim. LiveScience.com sitesi. Burada teknoloji, sağlık, gezegenimizden ya da strange news dediğimiz bize böyle hani garip gelecek işte haberler olabilir. Hayvanlar, tarih, culture, kültür ve uzayla ilgili başlık altında bütün böyle bilimle ilgili son gelişmeler paylaşılıyor. Şimdi burada haber seçmedim henüz. Sadece senin reklamını yapayım.
Tamam.
Mehmet çok sıkılmış gibi
yok,
bakıyorsun.
Yok yok bakıyorum dinliyorum seni.
Yoruldu mu? Boğaz havası çarptı.
Bilmiyorum. Ben de son bahsettiğimiz konu bu kara delik konusu. Zaten çok fazla bilgi bombardımına tutuluyorsunuz ama o yüzden çok uzun anlatmayacağım ama işin mantığı, bu görselin nasıl oluşturulduğu, kara deliğin mantığını anlatan bir makale ve videolar ama hepsi İngilizce. Merak ediyorsanız diyeceğim bu video ve makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Ve nasıl bu işbirliği oluşturularak bu fotoğraf aslında oluşturuldu diyelim. Yani bu datalara dayanılarak oluşturulmuş bir fotoğraf. O kadar güçlü bir çekim kuvveti var ki ışığı bile çekiyor. O yüzden bizim görebildiğimiz dalga boylarında kara gibi gözüküyor. Ama aslında her şeyi içine çeken bir delik, çevresinde olan her şeyi. Bir güneş ağırlığında bir şeyin bir nokta iğne ucu haline gelmesi ve o inanılmaz bir mass kütleye ulaşması sonucu her şeyi yutmaya başlaması çevresindeki.
Evet. İşte ben çocukken korkuyordum. Bak senin... o dergileri ben bulurum gene.
Senin bu arada başka haberin var mı?
Var ama şimdi hafiften bir yoruldum. Sırtım falan da çok ağrıdı. Bugün parkta Poyraz kadar biz de koştuk peşinden. Sırtımda da sırt çantam vardı tabii. Biraz sırtım ağrıyor şu an.
Peki, tamam. O zaman kapatayım mı?
Olur.
Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Bize her zaman olduğu üzere e-posta ile ulaşmak isterseniz havadansudan@35mm.com adresine mailinizi, e-postanızı gönderebilirsiniz. Onun dışında Facebook'ta bir grubumuz var, Havadan Sudan isminde. O grupta bizi dinleyen sağ olsun kişiler farklı konularda hem yorumlarını hem de bazen bizim ilgimizi de çekebilecek haberleri paylaşıyorlar.
Evet.
Bige Hanım paylaştı. Teşekkürler. Bütün bu konuştuğumuz konulara ilişkin bağlantılar, videoları temiz olan, daha doğrusu benim iş sitem olan 35mm.com altında Havadan Sudan bölümünde paylaşıyorum. Orada her bölümün altına arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Muharrem Bey var. Hemen hemen her bölümü artık bir yorum bırakıyor.
Sağ olsun.
Sağ olsun. Evet. Teşekkürler. Onun dışında başka bir şeyimiz kaldı mı?
Yok, kalmadı.
Bu kadar. Yine arzu ederseniz iTunes'a, işte Google Play'e, Ekşi Sözlüğe, Spotify'a. Spotify'a henüz yorum bırakılamıyor sanırım. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.